Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tezile bi dunbal terhi asli adil ki bi ma'nayi in eski berhi hefal fi haddi zatiha adilen ve berhi fi haddi zatiha zulm. Burada mı kalmıştık, öyle mi?
Evet.
Ve adil hukum bin kuna ki adil nikas ve bayet encam dad ve zulm bedes ne bayet encam dad yek asr kulli digeri terk kerden ki damine vesi teri darad ve on asli husnu kubhu zati efal est. Evet, mutezilen adil ilkesini, adalet ilkesini az edeyim ki fil cümle beyan ettik bu ancak adalet ilkesi ne diyordu? Diyordu ki mesela bazı işler kendi zatı itibariyle adalettir, bazı işler kendi zatı itibariyle zulümdür. Sadece adalet ve zulüm açısından ona yaklaştığında diyordu ki Allah ve Teala'nın o zulüm olabilecek fiilleri yapması Allah için doğru değil. O da mesela diyelim ki mutileri cezalandırmak gibi. Bu bahsten diyor ki daha geniş bir bahs yine Mutezile söz konusu etmiş. O da eşyanın husn-u kubh-u zatisi. Yani bütün fiillerin ve bütün her şeyin varlık alemindeki olan bütün işleri ve keza hatta az edeyim ki eşyayı, elbette eşya da yani varlıkların kendisinde bir kabih olan bir varlık söz konusu değil. Yani bu varlık aleminde olan bütün varlıklar en güzeldir. Çünkü ehsene kulle şeyin halege. Allah'ın yarattığı her şey en güzel şekilde yaratmıştır. Varlık alemi nizamı ahsendir. Yani varlık aleminde var olan her şey olabileceği kabiliyeti olabilen en güzel düzen bu düzendir, en güzel yaratılış bu yaratılıştır. En güzel varlıklar bu alemde bu varlıklardır. Bu varlık alemindeki varlıkların hepsinin güzel oluşu veya onların içerisinde acaba güzel olmayan bir varlık var mı yok mu? Bu daha çok mesela diyelim ki şöyle bir açıdan bahsolmuş felsefede ki acaba varlık aleminde şer var mı? Varlık aleminde olan her şey hayır mıdır? Yoksa şer de var mı Allah yaratmış? Allah'ın yarattığı şer olan bir varlık var mı? Az edeyim ki bu bahs bir başka bir bahstır ki inşallah belki ileriki sefalarda göreceğiz. Yani varlık aleminde olan varlıkların hepsi hayır mıdır? Yoksa şer de var mı? Bu şey olarak Eşairenin mesela ya Ehl-i Sünnet'in genellikle mesela biz inanıyoruz ki Allah Teala o usul itikad esaslarından birisi el-hayr ve şerru min Allah şer ve hayır her ikisi Allah'tandır. Az edeyim ki bu takriben bu bahse benzerdir ama bu bahsin kendisi değil. O varlık alemindeki varlıkların şer olup olmadığı açısından söz konusudur. Orada mesela diyelim ki İslam filozofları özellikle Ehl-i Beyt Mektebi filozofları demişler ki varlık aleminde şer denilen bir varlık yok. Varlık aleminde olan her şey en güzel, en hayırlı varlıktır. Hiçbir varlık şer yoktur. Yani şer yoktur ki Allah yaratmış olsun. Şer denilen bir şey yok ki ta onu diyelim ki şerri de Allah yaratmıştır. Hayır, şer denilen bir varlık yoktur. Varlık alemi hepsi en güzel şeydir, en hayırlı varlıktır ve mümkün olan en ehsen nizam bu nizamdır. Bu bahs bir daha geniş bir bahstır. Bu bahsımızdan benzer ama bunun kendisi değil. Ona şimdi burada değinmemiş diye ben izah etmiyorum onu. Ama burada fiillerin diyor husn-u kubh-i zati. Fiiller derken sadece fiil değil. Bunu biz daha genişletebiliriz. Yani insanın ihtiyarında olan gerçekleştirdiği ister kendi dışında ve ister kendi içerisinde gerçekleştirdiği her türlü insanın var edebildiği durum. İster fiil olsun, ister vasıf. Mesela diyelim insanın duyguları, düşünceleri, bunlar da mesela bu kapasiteye girebilir. Bazı düşünceler var ki, az edeyim ki zat itibariyle hayırdır, husn-ı niyet olarak kabul edilir. Bazı düşünceler var ki, mesela diyelim ki zat itibariyle şerdir ve dolayısıyla insan onu gerçekleştirdiği için sorumludur. Yani fiilden maksat insanın ihtiyarı dahilinde olan, ister bunu organlarıyla diş mesela yani eli gibi, gözü gibi mesela diyelim ki dış uzuvlarıyla gerçekleştirsin, istersen iç uzuvlarıyla, beyniyle, fikriyle, düşüncesiyle, mesela iman ve nifak, iman etmek ve münafıklık mesela. Bu insanın içinde gerçekleştirdiği bir olaydı. Dişte bir şey yok. Dolayısıyla bu efal sadece insanın diş uzuvlarıyla gerçekleştirdiği fiillerden ibaret değil. Yani insanın ihtiyarında olan ve insanın iradesiyle gerçekleşen her türlü iş. İster iç dünyada olsun, ister dış dünyada olsun. Mutezile diyor ki, bu fiiller kendi zatı itibariyle iki kısma ayrılıyoruz. Zatı olarak güzel olan ve zatı olan çirkin olan iki kısma ayrılıyor. İnsanın iç dünyasındaki bir takım vasıfları, özellikleri, huyları, bazıları zatı itibariyle güzelliktir, fazilettir. Bazıları zatı itibariyle çirkinliktir ve rezilettir mesela. Cimrilik mesela diyelim ki rezilettir, cömertlik fazilettir. Cimrilik zatı itibariyle çirkindir ve cömertlik zatı itibariyle güzeldir. Bu insanın iç dünyasında oluşan bir vasıftır. Keza dış dünyada gerçekleştirdiği fiiller mesela doğru konuşmak zatı itibariyle güzeldir, yalan konuşmak zatı itibariyle çirkindir ve bunun gibi. O halde insanın gerçekleştirdiği fiillerin bir kısmı güzel, bir kısmı çirkin diye Mutezile ayırıyor. Diyor ki böyledir. Böyle olunca da ikinci bir kademede diyor ki insan aklı da bu, eğer mesela diyelim ki bu soruyu, bu düşünceyi niye diyor? Bu düşünceyi eşairenin az edeyim ki o görüşü karşısında diyor ki eşaireye göre nedir? Diyor ki hiçbir şey, hiçbir fiil kendi zatı itibariyle ne güzeldir ne çirkin. Eğer bir şeyi Allah emrederse o güzel olur ve eğer bir şeyi Allah nehyederse çirkin olur. Yani fiillerin çirkinliği ve güzelliği bağlıdır şeriata. Şeriatın emrettiği şey güzel, şeriatın nehyettiği şey çirkin. O işler çirkinlik ve güzellik vasfını şeriattan alır. Allah'ın emrinden alır, Allah'ın yasağından alır. Neyin ki mesela diyelim ki o işin kendisi güzel veya çirkin olsun mesela, öyle değil. Dolayısıyla eşaire fiillerin kendi vasfı olarak hiçbir vasfı olma, vasıfsız bir durumda olarak kabul ediyor. Onlara vasfı Allah'ın verdiğini beyan ediyor. Buna karşılık eşaire diyor, mutezile diyor ki hayır, Allah tarafından herhangi bir açıklama gelsin veya gelmez. İşlerin kendisi, kendi zatı itibariyle bu özelliğe sahiptirler. Ki biz o işleri, yani kendisinin o zatı, bazıları güzel, bazıları çirkindi zatı itibariyle. Bu özellik onların kendi zatında var, kendilerinden kaynaklanıyor. Bu vasfı onların içinden çıkan bir vasıftır, onlardan oluşan bir vasıftır. Allah'tan gelen bir vasıf onlara değil. Bu bir merhale. İkinci merhalede Mutezile tekrar demiş ki hala ki bu fiillerin kendi zatı itibariyle güzellik ve çirkinliği var. Öte yandan da diyor ki bunu da bizim aklımız idrak edebiliyor. Biz nereden bunu anladık ki fiillerin kendi zatı itibariyle güzellik ve çirkinliğinin olduğunu? Diyor ki bunu bize anlatan, anlayan ve bize bildiren, açıklamayı yapan akıldır. Akıl tek başına bir fiili mülahaza ettiğinde, gözden geçirdiğinde, onu incelediğinde kararı verir. Akıl hükmeder ki bu fiil bu özelliklerinden dolayı güzeldir. Diğer fiil de bu özelliklerinden dolayı çirkindir. Bunu kararını veren de akıldır. Az edeyim ki oysa ki mesela Eşaire burada da yani yine Mutezile'nin karşısında durmuş. Çünkü Eşaire dedi ya güzellik ve çirkinlik Allah'tan gelir diye. Dolayısıyla burada akla da bir fonksiyon tanımıyor. Diyor ki akıl da burada kendi bunları anlayamaz. Belki akıl sadece yine şeriata bakmalıdır. Şeriattan bir şey emir geldiğinde anlayacak ki bu güzeldir. Yani şeriat onu güzel yapacak aklın nezdinde. Ve şeriat çirkin yapacak. Değil ki aklın kendisi o şeyin mahiyetine baktığında bu vasfı onda bulsun. Bu yüzden eşaire aklın hücciyetini kabullenmiyorlar. Aklı mesela herhangi bir fonksiyon akla vermiyorlar. Ve sırf semena ve ata'na diyor dememiz gerekiyor. Biz yani gözümüzü kapatarak şeriata bakmalıyız. Şeriat ne diyorsa o olmalıdır. Bizim hiçbir şekilde orada aklımıza müracaat etme, aklımızla konuyu irdeleme hakkına sahip değiliz diyor Eşaire. Oysa ki Mutezile diyor hayır diyor ki burada asıl olan akıldır. Akıl bunları anladı. O işin kendisinin Hazreti güzel ve çirkin oluşunu akıl anladı. Yani o da dolayısıyla eğer şeriat gelmese bile, şeriatta açıklama gelmese bile biz farza diyelim ki bir konuda şeriatın bir açıklamasını bulmasak, aklımız orada bize hüküm verirse o aklın hükmüne uymak zorundayız. Akıl çirkin diyorsa onu yapmamalıyız. Akıl güzel diyorsa onu terk etmemeliyiz. Buradan işte ahlak konusu mesela acaba ahlak nedir burada? Yani Mutezile burada çünkü ahlakın temelinde ahlakta dediği insanın bir gerçekleştirdiği vasıflardır. İnsanın içerisinde olan eylemleridir. Mutezile'ye göre aklın ahlakın temelinde yine aklın idraki var. Yani akıl mesela diyelim bizim iç dünyamızı ikiye ayırıyor. İç dünyamızdaki güzel vasıflar, fazilet vasıflar ve çirkin vasıflar diye ikiye ayırıyor. Nitekim fiillerimizi de güzel ve çirkin diye ikiye ayırıyor. Buradan şu netice, faraza diyor ki bir toplum yani şeriatı kabul etmeyen bir toplum da yine ahlak söz konusudur. Öyle değil ki eğer bir toplum şeriatı kabul etmedi, dini kabul etmedi, diyelim ki onlarda hiçbir şekilde artık ahlak değeri yoktur. Hayır. Onların da akıl çünkü onlarda vardır. Akılları bunlara bir takım değerleri vermektedir. Onlar da o akıllarının anladığı ölçüde ahlakı değerler yani etik kurallar diye mesela etik ilkeler diye ahlaka sahiptirler. Evet. Burayı bir metin olarak şeyden gözden geçelim. Tabii hak o. Burada doğrusu Mutezile'nin görüşüdür. Çünkü az edeyim ki şeriata itaat etmenin gerekli olduğunun kararını veren de yine akıldır. Eğer akıldan biz bu idraki alır isek o zaman şeriatın da itaat edilmesi gerektiğine bir gerekçemiz kalmaz. Yani şeriatın emirleri uyulmalıdır filandır. Bunları da yine bize emreden akıldır. Mesela akıl gerçekten de asıl hüccet akıldır. Yani aklın hücciyeti zatidir. Kendi zatı, kendisi aydınlıktır. Ve o aydınlıkla diğer aydınlıkları da keşfedebiliyor. Kendi aydınlığıyla ve keza karanlıkları da keşfedebiliyor. Dolayısıyla yani akıldan biz bu fonksiyonu alırsak şeriata iltizamın da bir gerekçesi kalmaz. Metin okuyalım isterseniz. Mu'tezile bi dünbâle tarih-i esli adil. Mu'tezile adalet ilkesini tarh ettikten sonra, beyan ettikten sonra ki adalet ilkesi neydi? Bir mâneyi inez ki berhe efval fi haddi zâtiha adilen ki bu adalet ilkesinin anlamı buydu ki bir takım fiiller kendi zatı itibariyle, yani insan fiilleri kendi zatı itibariyle fiildir, şeydirler, adalettirler. Bərki fihəd zati xa zulm və bazıları zulümdür. Və əqli hökm mükunət ki, ədil nikəs və bayət əncamdad və akıl hükm ediyor ki, gərək ədalət iyidir, güzəllikdir. O ədaləti yapmalı, yapılmalıdır. Və zulm bədəs nə bayət əncamdad və zulm də kötüdür, yapılmamalıdır. Yek əsli kulliyi digəri tərk edən bu asıldan sonra diğer bir kulli, kapsamlı ilkeyi tekrar gündeme getirmişler ki damineyi vesiter idaret, bu ilkenin kapsamı daha geniştir. Arz edeyim, sadece adalet boyutuyla değil, belki daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Ve in esli husnu kubni zati yef'ales, o da fiillerin zatı itibariyle güzel ve çirkin oluşudur. Məsələn, rastı, əmanət, iffət, təqva, zatən, nik əsr. Örneğin, insan aqlı bunu anlıyor ki, doğruluk, iffət, təqva, bunlar məsələn, deyəlim ki, əmanət, bunlar zatı itibariyle doğru, güzeldir. Ki, bunların karşıtı isə duruq, xiyanət, fəhşa, laubali, təqva, laubali, yani təqvasızlıq. Bunlar da az edeyim ki, kötüdür. Bunlardan bedest. Bunlardan kötüdür. Dolayısıyla akıl bunu bu kadarını anlıyor. Pes efal der zatı hud kablez inki huda der barayı onha hükmü biyabaret. Bu durumda fiiller Allah tebeke teala tarafından onlar hakkında bir hüküm gelmeden önce derayı husn zatı ve yakub zatı mübaşen. Onlar zatı itibarlarıyla ya güzellik veya çirkinliğe sahiptirler. Bunu söyledikten sonra diyor ki bu durumu anlayan da akıldır. Ezince bir esidi geri derbari akıl insan vesiden. Buradan da yola çıkarak insan aklı konusunda bir başka ilkeye ulaşmışlar. Ve onun ki akıl insan der idraki hosnu gub eşya istiklal dared. Bu sonuca varmışlar ki insanın aklı eşyadaki, varlıktaki güzellik ve çirkinliği ya fiillerdeki güzellik ve çirkinliği idrak etmekte mustakildir. Akıl bu kadar ayrıt edebiliyor. Diyor ki bu iş iyidir, bu iş kötüdür mesela. Yani kat-i nazar ez beyan-ı şari niz mitevanet husn-ı kubhi berhi karhara derk kuned. Yani şeriatın açıklamasına açıklamasını dikkate almaksızın bir takım işlerin ve vasıfların bunların güzellik ve çirkinliklerini anlayabiliyor. Eşaire bain niz muhalif buden. Eşaire her iki ilkede de bunların karşısındaydı. Yani adalette karşıda olduğu gibi hüsnü kutuya fealde de karşıdadırlar ve aklın bunları idrak etmesinde de bunların karşısında durmuşlardır. Demişler bu konularda hiçbir şekilde akılın bir yeri yoktur. Mesele-i husn-u kubh-ı zati ve akli ki mu'teze taraftar ve şair-i munkir buden büsyari mesail-i digerle bir dünbal-ı hudavur ki berhi bi ilahiyet merbut bud ve berhi bi insan. Bu eşyanın, varlığın, fiillerin zatı güzellik ve çirkinliği ki ve keza aklın bu konuda müstakil idrakinin olabileceği konusu ki mutezile taraftarıydı ve eşairenin mülkürüdür. Bunu diyor ki bu ilkeler bir takım diğer ilkelere, bir takım diğer konuları da beraberinde getirmiş, temel oluşturmuş bir takım diğer konulara ki bu konuların bir kısmı ilahiyete merbuttur. Yani dini alana merbuttur. Bir kısmı da insanı toplumsal konulara merbuttur. Örnek veriyor. Mesela Ez qabilin ki ayar karhai hudaben bir ibaret camiyetler hilkat ve aferniş eşya hedef ve gerez daret yani burada mesela diyelim ki bu diğer bir meseledir yani acaba Allah tebarek ve teala'nın yarattığı da Allah'ın yaratması mesela demişler ki mutezile muhtar bir fail yani iradesi kendi elinde olan ve iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bilgiye sahip olan bir fail, hiç bunlara, bu faile, böyle bir iş görene hedefsiz, amaçsız, faydasız bir iş görmek kabihtir. Yani dolayısıyla mutlaka muhtar bir failin işinde bir hedef var, amacı var. Buradan yola çıkarak demişler ki Allah Tebaka Teala belki muhtar bir faildir. Ve az edeyim ki kendisindeki her şeyi en iyi şekilde bilendir. O halde Allah'ın da mesela diyelim işlerinde mutlaka bir hedef vardır. Allah ki bu alemi yaratmıştır. Allah'ın yaratmadan mutlaka bir amacı, bir gayesi vardır. Bu sözü söylemişler. Burada Eşaire hemen burada demiş ki eğer siz Allah Teala'ya yaratmada bir amaç belirler iseniz bu Allah'ı mesela diyelim ki bir Allah'a kusur takmış olursunuz. Çünkü mesela biz mesela bir iş yaparken bu işte mutlaka bir amacımız var. Amacımız nedir? Kendimizdeki bir eksiği, kusuru mesela bir ihtiyacı gidermektir. İnsan eğer elbise mesela dikiyor ise bunu çünkü örtünmeye ihtiyacı var. Ev yapıyorsa meskene ihtiyacı var. Ve keza böyle. Biz bir ihtiyaçtan dolayı bizim işlerimizin amacı kendimize fayda dokundurmaktır. Peki Allah'ın amacı ne olabilir? Ki Allah-u Teala'nın amacını eğer siz deseniz Allah'ın bir amacı var, mutlaka işinde amaç olmalıdır. Allah'ın amacı ne olacak? Allah'a amaç aramak, Allah'a işinde yani Allah'a mesela diyelim ki eksik görmek. Yani Allah demek ki Allah'ta bir eksiklik mi var ki Allah o eksikliği tamamlamak için, onu doldurmak için iş görsün. O halde Allah'ın işinde amaç yoktur, Eşaire demiş. Şimdi burada arz edeyim ki bu konu da çok önemli bir konudur. Sadece kısaca bir işaret edeyim, geçeyim. O da şu ki, Allah Tebareke Teala'nın da işlerinde mutlaka amaç var. Ama amacın manası iki çeşittir. Yani hatta fail iki çeşittir. İki çeşit iş gören var. O faili ki onun arz edeyim ki eksiği, kusuru var, boşluğu var. O elbette işini o boşluğu doldurmak için yapar. Bizler mesela diyelim ki eksiği ve kusuru olan failleriz ve boşluğu olan failleriz. İşlerimizle o boşluğumuzu doldurmaya çalışırız. Dolayısıyla bizim işimizin gayeti boşluğumuzu doldurmaktır. Ama Allah Tebarek ve Teala ki hiçbir boşluğu yoktur orada, semettir. Bütün kemallar o sahibidir. Asla bir boş alanı veyahut da bir kusuru, bir eksiği kaldığı nokta yok ki işiyle mesela yaratmayla o eksiği, kusuru tamamlasın. O zaman Allah'ın amacı ne olabilir? Burada Allah'taki amaç bizdeki amaçtan farklıdır. Allah'taki amaç hikmete döner. Yani Allah'ta biz amaç ararken yani diyelim ki Allah'ın işinde ki hikmet nedir diyelim. Halbuki onda onda mesela diyelim ki bir kusur, bir boşluk yoktu ki onu işten onu doldursun. Peki öte taraftan da amaçsız yani boşuna bir şey yapmak da kabihtir. O zaman Allah Teala neden yaratmıştır? Niçin yaratmıştır? Bu yaratmadan amacı nedir? Gayesi nedir? Burada amaç Hak Teala'da hikmete dönüşer. Yani amacı sorgularken hikmeti sorgularız. O hikmet ne olabilir burada? Hikmet de eğer bir failin kendisinde dolduracağı bir alan söz konusu değilse, boşluğu yok ise onun işindeki hikmet o işin kendisine dönük olan. Yani işe fayda vermek için. Fayda illa şart değil ki faile dönsün. Eğer failin bu yani az edeyim ki eksik kaldığı bir fayda söz konusu değilse mümkündür ki ikinci bir şekilde bir hikmet olabilir ve amaç olabilir. O da amaç o yapılan işin kendisine fayda dokundurmak. Onun boşluğunu yani ona bir şeyi ihsan etmek için söz konusu olabilir. O zaman Allah'ın işindeki gayet nedir? O yarattıklarına fayda dokundurmaktır. Ve arz edeyim ki bu da hikmettir. Yani o zaman Allah-u Teala boşuna yani yerleri, gökleri, bizleri əbəs, boşuna, ləb, oyuncak olarak yaratmamış. Mutlaka bir gayesi var. Gayesi de kendisine dönük değil, belki bize dönüktür. Yani bize fayda dokundurmak, bize ihsanda bulunmak, bize rahmet etmek, bize fazıl ve keremde bulunmak. Dolayısıyla bu da hikmettir. Allah'ın işi budur yani. Allah'ın işinin amacı budur. Yani Allah bize rahmet etmek için ve lizalike halakahum Kur'an-ı Kerim. Biz rahmet etmek için yarattık. Ve o Fars şairinde diyor ki mesela şiirinde ben ne yapar edem misudi kunem, yani ben yaratmadım ki kar edeyim. Belki afer edem ki cudi kunem, belki de yarattım ki ihsan edeyim, cömertlik yapayım, size fayda vereyim. Dolayısıyla Allah Teala'nın işindeki hikmet ve gayet bize fayda, yani fiilin amacı vardır. Fiilin kendisine amaç koymuştur. Yani neyin ki Allah'ın kendisine amacı vardır. Evet. Ezgâb edin ki ayâ karâhî hudâben ve bihbarat-ı camitler hilgat ve aferniş eşya hedef, garaz, daret yani ki yaş yaratmanın bir amacı var mı yok mu? Mu'tezile koftan eğer hedef ve garaz der karnına başat kabihaz. Mu'tezile demiş ki eğer Allah-u Teala bir amacı olmadan yaratırsa bu kabihtir, bu çirkindir, bu Allah'ta olmaz. Ve eblen muhalest. Ve akıl aslında muhaldir ki Allah mesela çirkiniş görsün. Bu bir mesela. Eşariye demiş ki hayır Allah-u Teala'da biz amaç aramamıza hiç gerek yoktur. Allah mesela biz orada mutlaka diyelim bu amaç için yaratmış. Yok, Allah yaratmıştır, sorgulanmaz. İkinci mesela konu ki mesela buradan yola çıkarak yani bu husn-ı kubh-i zati fiilden yola çıkarak ikinci mesele acaba Allah Teala kullarına gücü yetmeyeceği bir teklifle mükellef kılması mümkün mü? Teklif mala yutak, kulların takati olmayan, gücü olmayan bu böyle bir görev vermesi kullara çitor, bu nasıl? Aya mümkün est ki huda ben bendeyra bir kari mükellef sazet ki acaba mümkündür ki Allah kullarına bir tane görev vere ki fok-ı taqat-ı ust ve onun taqatini gücün üstündedir ve sonra da o görevi yerine getirmediğinden dolayı onu cezalandırır. Böyle bir şey mümkün mü? Mu'tezile diyor ki bu zat-ı itibariyle çirkin bir şeydir. Çirkin bir iştir. Allah böyle bir şey yapmaz. İmam Ehl-i Beyt imamları mesela diye hadislerinde buyurur ki Allah-u Teala kullarına görev verdiğinde mutlaka gücülerinin çok çok altında görev vermiştir. Örneğin mesela diyelim ki bize oruç tutma görevini vermiş. Bizim gücümüz bir aydan fazlasına çok yetmesine rağmen yani yetebilir. Bir ay değil, üç ayda tutabiliriz, dört ayda tutabiliriz. Bizi bir ayla mükellef kılmış. Bizim mesela diyelim günde beş vakit namaz değil, belki on vakitte namaz kılmaya gücümüz olduğu halde beş vakitle sınırlanmış. Bizim mesela diyelim gücü olan bir insanın hacca gitmeye defalarca imkanı olduğu halde bir defayla sınırlanmış ve böyle. Her zaman Allah'ın verdiği görev, kullarına verdiği imkanların çok çok altındadır, sınır altında. Çok aşağısında. Ama acaba bu söz mesela yani fikir şey olarak tadisi olarak sorulmuş. Acaba Allah kuluna gücü yetmeyen bir teklifle mükellef edebilir mi? Eşari demiş edebilir. Mu'tezile demiş ki hayır olmaz bu. Zat-ı itibariyle çirkindir ve akıl bunu reddediyor. Mu'tezile inra niz gabih ve mahal danistem. Mu'tezile bu konuyu da yine gabih, çirkin ve mahal demiştir. Sonra aya mu'min kudret ber kofr daret yane veya kafir kudret ber iman daret yane. Yani kaza ve kader. Kafir olan bir insanın kaderi midir kafirlik? Ve az edeyim ki mu'min olan insanın kaderi midir? Mesela bu iman ki bu seçimle mi olur yoksa kader midir? Burada Eşaire kader tarafını tutmuş. Mutezile demiş ki hayır, burada kudret söz konusudur. Burada müminin küfre kudreti var, kafirin de iman etmeye kudreti var. Fasık-ı Mu'tezile bir heme inha müsbet hez. Zira ger mümin kudret ver kufr ve kafir kudret ver iman ile daşta başak. Çünkü demişler ki eğer az edeyim ki müminin kafir olmaya kudreti ve kafirin de mümin olmaya kudreti olmazsa pağdaş ve keyfer ona mümini mükafatlandırmak ve kafiri cezalandırmak kabihes. Burada azim bu çirkindir. Dolayısıyla bu Allah'ta olmaz. Mutlaka Allah Teala müminlere bu, yani onlarda bu özellik vardır ki Allah Teala müminleri mükafatlandırıyor ve kafirleri de cezalandırıyor. Yoksa kafirlerin eğer iman etmeye gücü olmazsaydı Allah onları cezalandırırken diyebilirlerdi ki sen bu bizim kaderimiz yaptın, biz ne yapalım mesela. Derheme-i in mesail ki bir noktayı muhalif mutezile eşaire derheme-i in mesail. Eşaire bütün bu meselelerde mutezilenin karşısında durmuşlar ve demişler ki hayır, biz burada sizin dediklerinizi kabullenmiyoruz. Burada hepsinde cevapları bunların menfi olmuş. Mutezile müsbet cevap verirken onlar menfi cevap vermiştir. Bu özetle konunun beyanı budur. İnşallah önemli olan, ben daha çok üzerinde durmak istediğim nokta o tevhid konusuydu ki inşallah o, çünkü o esas oluşturuyordu. Onu biz inşallah derin biraz daha üzerinde durduk. Diğer meseleler artık daha hızlı geçelim inşallah. Va'd ve va'id. Mutezile'nin bir diğer ilkesi de va'd ve va'id ilkesidir. Yani Mutezile'ye göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne vaat vermişse, mükafat vaadini gerçekleştirmesi Allah'a gerekli olduğu gibi vaid, yani tahdidini, uyarısı, ceza, cezalandırma sözünü de gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu gerçekleştirmemesi Allah için doğru değil. Çünkü Allah Teala demiş ki ben sözümden dönmem. İnnallâh la yuhliful mi'ad. Vadesinden dönmez. Bu durumda demişler ki Allah Tebarek ve Teala eğer bir suça, bir ceza belirlemişse İslam dininde, hala Kur'an-ı Kerim'de ya peygamberinin dilinde, bu ceza, bu suçu işleyen insanların bu cezadan kurtulmalarının tek yolu tevbe edip ıslah etmeleridir. Eğer tevbe ederler ve ıslah ederlerse, o suçu ortadan kaldırırlarsa sonraki davranışlarında o zaman kurtulabilirler. Aksi takdirde mutlaka o işin cezası bunların yakasını yakalayacaktır. Nitekim mesela eğer bir kul bir Allah'ın vaat sözüne itimat ederek Allah'a itaat ederse, Allah'ın o vaadini yerine getirmemesi doğru değilse mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Keza ceza vaadini de yerine getirmesi gerekiyor demişler. Şey olmadan, tevbe olmadan af söz konusu değil. Bu Mutezile'nin görüşüdür. Burada arz edeyim ki Ehl-i Beyt ekolunda mesela burada nedir? Bunu burada inşallah belki ileride daha detaylı olarak gelebilir. Ehl-i Beyt ekolunda özetle şudur. Yani bu Mutezile'ye şöyle demiş. Demiş ki elbette sözünden dönmek kabihtir. Ama bu hangi sözden? Yani bir başkasına bir fayda sözü verirsen, başkasına bir yarar dokunduracağın sözünü verdiğin takdirde bu sonrada sözü yerine getirmemek hikmete aykırıdır ve kabihtir. Bu Allah'ta olmaz. Ama ceza sözünü mutlaka yerine getirmemek gerekiyor. Getirmemek çirkindir. Aklımız bu hükmü veriyor. Burada siz ki diyorsunuz ki burada akıl diyor ki ceza sözünü de yerine getirmesen bu çirkindir. Akılın böyle bir çirkinlik hükmü yoktur. Belki ceza sözünde az edeyim ki bu eğer o ceza sözünü veren sonra o sözünü yerine getirmez ise burada akıl demiyor bu adam, çekiniş yaptı. Belki orada bunu sorgu bu şekilde olabilir. Acaba bu yaptığı iş layık mıydı? Yani hikmete uygun muydu mesela? Eğer o zaman hikmete uygunluk aranması gerekiyor. Bazı yerlerde eğer cezayı mesela diyelim cezadan vazgeçmek mümkündü mesela diyelim ki hikmete aykırı olan. O da nerede mesela? Biz eğer bir kanun, bir ceza kanunu koyalım, sonra onu mesela diyelim ki uygulamasak o ceza kanunu caydırıcılığını nedir? Kaybeder. Caydırıcılığını kaybetmesinin ne yol açacak şekilde cezayı uygulamamak, bu hikmete aykırıdır. İşte bu cezayı niye koyduk? Dedik ki tamam bu caydırıcı olsun, insanlar bu yanlışa düşmesin. Dünyada böyledir. Ama ahirette artık caydırıcılık diye bir kavram söz konusu değil. Dolayısıyla ahirette Allah-u Teala faraza kullarına o ceza sözünü vermiştir. Onu kendi keremiyle, kendi büyüklüğüyle affederse kerimdir. Ey kulum sen yanlış yaptın ama ben burada senin yanlışını affediyorum derse az edeyim ki bu Allah için çirkin sayılmaz. Çünkü orada hikmete aykırılık da söz konusu değil. Orada artık teklif, görev yeri, yani orada kullar için bir görev söz konusu değil. Caydırıcılık bu söz konusu değil. Orada artık sonucu yaşamaktır. O sonucu yaşamak da Allah Teala için, yani o cezai sonucun gerçekleştirmemesi nin hikmete aykırılığı olmadığında, orada farza Allah cezayı gerçekleştirmezse bunun aklımızca bir kabihliği söz konusu değil.
Yine kul hakkına da dahil olur mu?
Nasıl?
Ya kul hakkına dahil olur mu yoksa?
Yok, kul hakkı Allah'ın affetme durumu söz konusu değil. Onun yetkisi Allah'ın kendisinde değil ki. O kula bağlıdır. Elbette orada kul hakkında da şöyle bir hadislerimizde şu var ki, yani orada Allah-u Teala bazen kullarla ilgili mesela bu mümkün olduğu kadar karşı tarafı razı etmeye, yani onun hakkını mutlaka mesela bundan alacaklıdır. Şimdi alacağı istiyor. O eğer bu kulunu affetmek istiyor ise o karşı tarafa bundan alacağından daha fazlasını kendi kereminden önerir. Der ki senden bundan alacağın örneğin bu kadar bir sevaptır. Bunun bu kadar bir sevabını alıyorsun. Bunun karşılığı budur. Eğer sen bu kulumdan bu hakkı talep etmezsen, vazgeçersen ise ben bu kadar daha fazlasıyla seni mükafatlandırırım. Böylece karşı tarafı razı ederek affetmesi söz konusu olabilir. Hadislerimizde bunlar var. Yani mesela bir hadis-i şerifte imam biliyor ki orada ki özellikle mesela ehl-i beyt-i mübillerinden geleceklerdir. Bu kul hakkında diyor ki biz Hak Teala'dan niyaz edeceğiz ki bu karşı tarafı razı etsin ki bu kuldan vazgeçsin diye.
Hocam eğer bu yani bu noktasında bu şekilde dersek o zaman ebedi cehennemi reddetmiş olmuyor mu?
Ebedi cehennem zaten mesela diyelim ki çok birçokları için söz konusu değil. Sadece muanet, inatçılar için ebedi cehennem söz konusudur. Bu inatçıların da ebedi cehennemde kaldıkları takdirde ebedi cezaları olacak. Bu da yine tartışma konusudur. Yani cehennem mümkündür ebedi olsun ama acı ebedi olması olmayabilir. Yani inatçıdır cehennem, buradan çıkmaz. O burayı, ben burayı terk etmiyorum. Durup burada kalır. İnata gitmiştir. Aynen şeytanın inatı gibi. Şimdi dolayısıyla bu inatçı tamam buradadır. Buradan ayrılmıyor. Cennete gitmek istemiyor. Peki burada kaldığı sürece daha sürekli acı mı çekecek? Bu sürekli acı çekmeyeceği arz edeyim ki tartışma konusudur. Allah'ın rahmetinin zati olması hasebini dikkate alırsa acı bitebilir. Yani cehennemde kaldığı halde bile artık acısı çekmeyebilir. Yanar ama acı, yanmaktan acı çekmez.
Hocam, şimdi söyleyebilir miyim? Bu cehennemde kalma konusunda ısrar eden kısmeler hakkında. Onların hakikatleri ve mahiyetleri cennetin bir cennetine hazır olmamak için bunların bir durumları vardır.
O da olabilir yani. Mesela artık yani zatları değişmiştir, oraya uyumlu olmayabilirler. Dolayısıyla onlar mesela cehennemin tabiatıyla uyum sağlamış olurlar. Arz edeyim ki zatları artık buranın mesela cehennemdeki melekler cehennemden azı çekmiyorlar. Ki o azap melekleri. Dolayısıyla bunların da zatı tekriben onların zatına dönüşmüş gibi olur. Yani o mahiyeti
alır. Ama yine lütuf olarak algılamazlar değil mi cehennem? Yani yine bir azap olarak idrak ediyorlardır.
Azap, acı olarak değil mi? Acının ebedi, ebedinin çok böyle düşünün ebedi yani sonsuz. Sonsuz acı çekmek, sonsuz rahmet edenin karşısında bir istahiline biraz çok ağır bir şey.
Ama yani yine hani orada kalacaklar ya. Yani.
Kalacaklar tamam ama olabilir ki kalsınlar. Orada mesela diyelim soğuktan artık üşümesinler misal. Sıcaktan artık mesela diyelim bunalmasınlar. Öyle olur.
Ama rahmetin diğer tecellilerini göremeyecekler.
Tabii göremezler. Onlar göremezler.
Hocam, bu hakkından dolayı hani dedin mi sen Allah'ın azabını
kaldırabilirsin? Evet. Kabir azabı
içine geçer mi?
Kimler için? Kabir azabında şimdi bakınız bizim berzah aleminde bütün yaptıklarımız hemen önümüzde değil. Berzah aleminde bir peyderpey yaşayış var. Kıyamette bütün ameller önümüze de koyulacak, hepsi hazır. Dolayısıyla kabir azabında da acaba mesela biz kul haklarını tamamıyla karşılaşacağız mı yoksa peyderpey mi? Orada da peyderpey olduğuna göre mümkün de Allah Teala orada da affetmiş olsun yani. Bir duada var mesela diyelim yani Beyt'ten gelen dualarda. Şöyle diyor o duada, Ya Rabbi diyor ki beni, bana acı o andaki beni mezara koydular, artık benim mezarda kimse, herkes unuttu, kimse beni ziyaret eder gibi olmadı. Yaptıklarım, kötülükler önüme çıkmaya başladı ve benden alacaklı olanlar sıraya dizildi. Şikayetlerini sürekli sunmaya başladılar. O zaman bana acı. Demek ki bu süreç berzah alemini anlatan duadır. Bu duaya baktığımızda demek ki berzah aleminde de kul hakları önümüze çıkabilir ama berzah alem dediğim gibi toplu yaşama yeri değil. Yani orası hesabın son noktası değil. Orada insan peyderpey bir yaşayıştır. Mümkün ki berzah aleminde insan mesela diyelim yanlışlarını bitire. Şöyle diyeyim başka bir tabirle. Bir yanlışa düşen insan iman ehli ise Allah Teala bu dünyada bu yanlışının cezasını buna çektirir. Bir hadis-i şerifte var ki Peygamberimiz Allah Resulü'nden şöyle rivayet yani nakledir kutsal sıra. Ben mükafatlandırmak istediğim bir kul eğer dünyada bir yanlış yapar ise ona o yanlışının karşılığını mutlaka dünyada veririm. Ya canında hastalık ya yaşamında fakirlik veya güven emniyetini elinden almakla yani bu sıkıntıları buna vermekle bu da yetmezse ölüm anında ona şiddetli canını çok şiddetle alarak bunu temizlerim. Şimdi mümkün değil bazı kullar mesela bu dünyada bu temizliği geçiremesinler. Yani yanlış yapmıştır. Bunun bedelini bu dünyada ödedi ama bitmedi. Berzaha gitti. Berzakta ödemeye başlar. Bir kısım insanlar da berzakta bu süreci bitireceklerdir. Ki kıyamet sahnesine gelince artık onların az dediğim ki önlerinde yanlışları pek fazla kalacaktır. Durum kalmayacaktır. Ama kıyamette artık bütün ameller toplu olarak sana sunulur. Orada artık son noktayı koyulacak yerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem.